أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Kardeşler, bir önceki dersimizde İsa Aleyhisselam'ın Kur'an'da haber verilen mucizelerini anlatmıştık. O mucizelerinden son olarak havarilerin, İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin talebiyle, isteğiyle semadan sofra indirilmesi mucizesi vardı değil mi? O mucizeyi anlatıyorduk ama ders daha fazla uzamasın diye o mucize yarım kalmıştı. Bunu anlatacağız ama dersin sonunda anlatacağız inşallah. Şimdi değil de dersin en son kısmında anlatacağız. Çünkü inşallah bu derste işleyeceğimiz konu İsa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarını davet etmesi ve onların bu davet karşısındaki tutumu. Nasıl tepki verdikleri. Konumuz bu. Şimdi bu konuyu anlatırken tabii havariler yine önümüze çıkacak değil mi? Biliyorsunuz işte kim bana yardımcı olacak bu yolda, havariler biz senin yardımcılar oluruz dediklerini biliyoruz. İşte okuyacağız inşallah bu ayeti. Havarilerin İsa Aleyhisselam'a yardımcı olacaklarını, ona destek çıkacaklarını ilan etmelerini anlattıktan sonra, ilgili ayetleri okuduktan sonra inşallah bu havarilerle ilgili olan mucizeyi inşallah anlatacağız. Hatta bakın kardeşler, bu semadan sofra indirilmesi mucizesi deniliyor ki İsa Aleyhisselam'ın ömrünün sonlarında gerçekleşmiş. Zaten biz de davet aşamasına girdiğimizden de hem de bu mucizeyi dersin sonunda anlatmamız daha uygun. O yüzden ilk olarak şimdi konumuzu anlatacağız. Sonra bu konu bağlamında sofra indirilme mucizesini inşallah tamamlayacağız. Şimdi kardeşler, İsa Aleyhisselam'ın daveti, yani Resul oluyor ve davet etmeye başlıyor. Ne zaman Resul olmuş bakın. İbn Abbas diyor ki İsa Aleyhisselam kaç yaşında ona rasullük verilmiş biliyor musunuz? Bilen var mı? 30 yaşında diyor İbn Abbas. 30 yaşındayken İsa Aleyhisselam'a rasullük veriliyor. Ve ne kadar peki rasullük devam ediyor? Ve sonra Allah onu göğe kaldırıyor. Diyor ki 30 ay. Yani o zaman 30 yaşında verilmişse, 30 ayda rasullük görevini icra etmişse, o zaman İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılması 32,5 yaşında olmuş oluyor değil mi? Yani 2,5 sene gibi çok kısa bir sürede böyle ulul azm peygamberlerinden biri olacak işler yapıyor. Allah onu böyle özellikler donatıyor. Çok önemli işler nasip ediyor. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 48. ayetini okuyarak başlayalım konumuza. Biliyorsunuz Âl-i İmrân suresinden işte Zekeriya, Yahya, İsa, Meryem Aleyhisselam'ın kısalarını okuyoruz. 48. ayette kalmıştık. Bu ayette kardeşler Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın bir takım özelliklerini, ona verdiği bazı üstün vasıfları anlatıyor. Şimdi Resul olarak ortaya çıkacak ya, bakın Allah ne tür vasıflarla, ne tür üstün özelliklerle onu donatmış. Buyuruyor ki Estaizu billah ve yuallimuhul kitabe. Allah bu doğacak çocuğuna kitabı öğretecek. Değil mi? Biliyorsunuz Meryem Aleyhisselam'ın yanına Cibril ve melekler geliyor. Seni Allah bu çocukla müjdeliyor derken onun bir takım sıfatlarını sayıyor. Senin çocuğun böyle olacak, senin çocuğun şöyle olacak, şunu diyecek dediklerinde işte dedikleri şeylerden birisi de bu kardeşler. Allah bu doğacak olan çocuğuna kitabı öğretecek. Öğretecek demişse demek ki öğretmiş yani değil mi? Böyle anlamamız lazım. Yani ayete mana verirken öyle söylüyorum. Bakın ne demek kitabı öğretecek? Alimler diyorlar ki bu iki manaya gelir. Birincisi kitabı öğretecekten kasıt, yani yazmayı öğretecek demek kardeşler. Hani elle yazı yazmayı o doğacak olan çocuğuna öğretecek demek. Bazı tefsirlerde geçen ifade kardeşler, yani muallimsiz, öğretmensiz bir şekilde Allah ona yazı yazmayı öğretecek demek. Buna göre Allah İsa Aleyhisselam'a ona birisi öğretmeden de yazı yazmayı öğretmiş kardeşler. Yani İsa Aleyhisselam demek ki ümmi birisi değildi kardeşler. Bizim Resulullah Aleyhisselam gibi ümmi değildi yani. Okuma yazmayı bilen birisiydi. Hatta geçiyor ki bilgide kendi zamandaki yazısı en güzel olan insanmış kardeşler İsa Aleyhisselam. Kendi zamanında yazısı en güzel olan kişiymiş. Bu birinci mana, Allah ona kitap öğretecek demek yani yazı yazmayı öğretecek. Birinci mana. İkinci mana kardeşler, yani kitap derken belli bir kitap değil. Yani genel olarak kitap. Kitabın cinsi kastediliyor. Ne demek yani? Allah bu duaya yok olan çocuğuna geçmiş ilahi kitapları öğretecek. Nebilere indirilmiş olan kitapları da öğretecek. Subhanallah. Davut Aleyhisselam'ın Zebur'unu, İbrahim Aleyhisselam'a sayfeler vermişti değil mi? Onu, daha sonra keza Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ı. Yani hem İncil zaten verilmiş, bir de bu kitapları da öğretecek. Geçmiş kitapların da bilgisi onda olacak. Her iki manada sayıdır kardeşler. İki manada verebiliriz. Vel hikmete, ve hikmeti öğretecek. Bakın müfessirler buraya şu anlamları vermişler. Yani Allah ey Meryem bu doğacak olan çocuğuna derin bir anlayış verecek. Kuvvetli bir idrak yetisi verecek. Ve Allah'ın indirdiği şeriatın, hükümlerin sırlarını bilme, fıkhetme kabiliyeti verecek. Allah'ın şeriatının sırlarını, o insanların bilmedikleri manalarını, gizli manalarını, inceliklerini, faydalarını da Allah ona öğretecek demek. Şu mana da veriliyor bu hikmete. Yani o oğlun eşyayı yerli yerince koyacak. Ne demek eşyayı yerli yerince koyacak? Yani yerinde, isabetli hareket edecek. Hikmetli hareket edecek, mantıklı hareket edecek. Hem yani sözlerinde, konuşmalarında, hem de fiillerinde, işlerinde hikmetle hareket edecek. Senin oğlun böyle bir çocuk olacak. وَالْتَوْرَاتَ Ve oğluna Tevrat'ı da öğretecek. Tevrat'ın hükümlerini de öğrenecek. Bakın diyorlar ki müfessirler, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı en iyi bilen İsrailoğulları peygamberlerinden biriydi. Musa Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar bir sürü peygamber geldi. Bu nebiler içerisinde en iyi bilenlerden birisi İsa Aleyhisselam'mış, Musa Aleyhisselam'dan sonra. Tevrat'ı da çok iyi biliyordu kardeşler. Neden olduğunu zaten anlatacağız şimdi. Bir de vel İncil, bir de İncil'i öğretecek. Yani Tevrat'ı zaten daha kendisine Resullük verilmeden önce Tevrat'ı öğretti Allah. Sonra Resullük verilince de kendisine de verildi? İncil de verildi değil mi? Hem Tevrat'ı öğretecek hem de İncil'i öğretecek. Bakın İbn-i Kesir Rahimahullah diyor ki وَقَدْ كَانَ عِيْسَى يَحْفَظُ هَذَا وَهَذَا İsa hem Tevrat'ı ezbere bilirdi hem de İncil'i ezbere bilirdi. Ezbere biliyor bak. Normalde önceki kavimlerde biliyorsunuz ezber özelliği yoktu. Bu ümmeti Muhammed'e has olan bir şey. Kur'an ezberi, sünnet ezberi. Bak İsa Aleyhisselam hem Tevrat'ı ezbere biliyor hiç bakmadan hem de İncil'i ezbere bilen birisiydi diyor. Bakın belki kimsenin dikkatini çekti. Tevrat'ı ve İncil'i ayrı olarak zikretti. Şimdi sen Allah ne dedi ilk başta? Allah kitabı öğretti değil mi? Öğretecek. Kitaptan kasıt bir görüşe göre neydi? Yani geçmiş kitaplar değil mi? E geçmiş kitapların içinde Tevrat da yok mu zaten? Ve İncil de keza var. Niye özellikle bir de Tevrat'ı ve İncil'i zikretti? Çünkü ayrıcalığı var. Bu kitap diğer kitapların üstün olduğu için. Neden dolayı? Çünkü İsrailoğulları, nebileri kardeşler kavimlerine Tevrat'la hükmediyorlardı. Ta Musa Aleyhisselam itibaren İsa Aleyhisselam'a kadar 1000 seneden fazla bir vakit var. Bir sürü nebi geçti. Her gelen nebi neyle hükmediyordu? Şeriatları neydi İsrailoğullarının? Tevrat'tı. Tevrat'taki hükümlerdi. Ondan sonra İncil indi ve İsa Aleyhisselam'dan ta Resulullah Aleyhisselam'a kadar 600 sene boyunca da artık İsrailoğullarının şeriatı ne oldu? İncil'deki hükümler oldu. Kur'an'la neskedilmeden önce. Sonra Kur'an indi, Resulullah Aleyhisselam geldi son peygamber olarak ve artık İsrailoğullarına vacip olan ne oldu? Resulullah Aleyhisselam'a her emrettiğinde ve her nehyettiği şeylerde tabi olmak vacip oldu. Artık bitti yani. Musa ve İsa'nın şeriatıyla sadece hükmediyorlardı. Ona tabilerdi. Ama artık Resulullah Aleyhisselam gelince artık bitmiştir. Kimsenin imanı makbul değildi kardeşler. Ben işte Tevrat'a iman ediyorum. Bak o da Allah'ın peygamberi değil, böyle bir şey yok. Hiç kimsenin imanı kabul değildir. Ancak Resulullah Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakla, bütün sözlerine ve amellerine onu tasdik etmekle ancak imanı makbuldür. Kimsenin o saatten sonra artık imanı Allah tarafından kabul değildir. Yani hem bu özellikleri var işte Tevrat ve İncil'in. O yüzden Allah onu özel olarak bize zikretti. Halbuki kitaba giriyor zaten. Kitabı öğretti yani Tevrat da giriyor buna. Ama özellikle hem bundan dolayı zikretti hem de İsa Aleyhisselam kavmiyle arasında yaşanan tartışmalarda çok zaman Tevrat'tan delil getiriyordu kardeşler. Yani siz Tevrat'a tabi olduğunu söylüyorsun ama bak Tevrat böyle diyor. Bak Tevrat şöyle diyor. Bak Tevrat böyle diyor. Çünkü Tevrat'a muhatap olan bir kavim var. Onlarla tartışmalarında genelde hep Tevrat'la delil getirdiği için o yüzden Allah hususen dedik ona Tevrat'ın ilmini de verdik. Hem de onun sırrına da vakıf ettik onu. Diye hususen İşte bu iki kitabın bu seyreden seyreden dolayı diğerlerinden, diğer kitaplarından, geçmiş peygamberler veren diğer kitaplardan ayrıcalığı olduğu için o yüzden özel olarak Allah Tevrat'ı ve İncil'i de öğretecek diye söylüyor. Bu kardeşler okuduğum ayet 48. ayet. 49. ayeti geçen derste okumuştuk. Çünkü konumuz mucizeler olduğu için 49. ayetinde İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri anlatılıyordu. Şimdi kardeşler 50. ayete geçiyoruz. Bakın. Resul oluyor. Ona risalet veriliyor. 2,5 senelik risalet görevi başlıyor. Bakın kavmine ne demiş? İsa Aleyhisselam demiş ki: "Ey kavmim, ben size musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrat. Benden önce indirilmiş Tevrat'ı, Tevrat'taki hükümleri tasdik edici olarak geldim. Ben size gönderildim Allah tarafından. Nasıl bir halde gönderildim? Benden önce indirilen Tevrat'taki hükümleri tasdik edici olarak indirildim." Ya ne demek? Hani ey kavmim, ben Tevrat'taki bütün şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanıyorum. Ben Tevrat'a tabiyim. Bak, halbuki kendisi İncil'i bilmiş birisi değil mi? Ona rağmen bak ne diyor? Ben Tevrat'a tabiyim. Ben Tevrat hükümlerine aykırı bir şey söylemiyorum. Yani niye benden kaçıyorsunuz ki yani? Bu benim doğruluğuma işaret zaten. Siz Tevrat'ıma koluna inanıyorsunuz. Ben de zaten Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim. Bana iman etmeniz gerekir. Bunu ifade etmek için ben Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim diyor. Ama kardeşler tamam, Tevrat'a tabiyim ama istisna getiriyor. Ama bazı hükümleri hariç. Tevrat'a tabiyim. Ona muhalif bir şey söylemiyorum. Tevrat'ın dediklerini söylüyorum. Tevrat'ı tecdit ediyorum. Yeniliyorum yani. Yani unutulmuş, manası tarif edilmiş olan Tevrat'ın doğru bir şekilde aktarımını yapıyorum ama bazı hükümlerde, birkaç meselede Tevrat'a bir muhalefet göreceksiniz. Sonuçta ben Resulüm. Ona muhalefet etmemi gerektirecek bak mucizeler de gösteriyorum size. Geçen derste anlatmıştık değil mi? Yani beni tasdik etmeniz lazım. Bakın ne diyor? وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِيمَ عَلَيْكُمْ Size Musa Aleyhisselam'ın şeriatında haram kılınan bazı hükümleri helal kılmak için geldim diyor. Bak Musa Aleyhisselam şeriatında, Tevrat'ta onlara haram kılınan bazı şeyler varmış. Onları helal kılmak için. Helal kılmak derken İsa Aleyhisselam kendi nefsinden mi helal kılıyor? Haşa, Allah'tan aldığı bir vahiy ile helal kıldığı için o helal kılan olarak o isimlendiriliyor. Yoksa aslında helal kılan tabii ki Allah. Yani bu Allah'tan size bir hafifletmedir. Size bir rahmettir. Bak bunlar sizin şeriatınızda, Musa Aleyhisselam'ın şeriatında haramdı. Ama ben bu haram olan şeyleri şimdi ne yapıyorum? Allah vasıtasıyla helal kılıyorum. Bu Allah'ın size bir rahmetidir, bir hafifletmesidir. Kardeşler, Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına bazı temiz şeyleri haram kıldığını haber veriyor ayetinde. Bakın buyuruyor ki: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudilerden sadır olan zulüm sebebiyle, onlar nefislerine zulmettikleri için, yoldan çıktıkları için حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ Biz onlara haram kıldık. Neyi? طَيِّبَاتٍ اُحِلَّ لَهُمْ Kendilerine aslında helal kılınmış olan temiz şeyleri onlara biz helal kıldık diyor. Gördünüz mü? Evet. Niçin Allah haram kılmış o temiz olan şeyleri? Zulümleri sebebiyle, taşkınlıkları sebebiyle onlara helal kılınan bir takım temiz şeyler vardı. Ne demek yani? Bazı yiyecekler vardı. Mesela zikrederler, deve eti mesela onlara harammış. Aslında helaldi ama bu zulümleri sebebiyle Allah deve etini haram kılmış. Yine mesela bazı balıkların ve kuşların da haram kıldığını söylüyor kaynaklar. İşte bunları helal kılmak için geldi. O zaman demek ki kardeşler, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, İncil kolay olan bir şeriat değil mi? Tevrat'a nispeten kolaylığın olduğu bir şeriat. Bakın kardeşler, İbn-i Kesir diyor ki bu okunan ayette diyor, şimdi okuduk ya, şuna delil var ki diyor, demek ki İsa Aleyhisselam yani İncil Tevrat'ın bazı hükümlerini nesk etmiş bak. Doğru olan görüş budur diyor. İki görüşten doğru olan görüş budur diyor. Diyeceksiniz ki ya zaten ayet çok net değil mi? Tevrat'ın bazı hükümlerini nesk etti değil mi? Ayetten bu anlaşılıyor diyor. Ama bu iki görüşten sayı olan görüş diyor. Demek bir görüşe göre ise nesk etmemiş Tevrat'ın hükümlerini. Bak. Ama doğru olan kardeşler, Tevrat'ın bazı hükümlerini nesk etti, iptal etti. Tıpkı Kur'an'ın diğer hüküm kitapları nesk ettiği gibi, iptal ettiği gibi hükümlerini. Bu da nesk etti. Diğer görüşü birazdan zikredeceğim kardeşler. Ama doğru olan görüşü bu şekilde belirledim. Bir ayetle bağlantılarak bu ikinci görüşü zikredeceğim. Ama doğru olan ne olduğunu biliyoruz. İsa Aleyhisselam bazı hükümleri neshetti. Evet. O zaman arkadaşlar bu söylediklerimizden ne anlaşılıyor? İsa Aleyhisselam aslen Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla hükmeden birisiydi. Tevrat'ın hükümlerini genel olan meselelerde uygulayan birisiydi. Tevrat'tan bazı hükümleri sadece nesk etti ama Tevrat'ın hükümlerinin geneli ise nesk etmedi. Dolayısıyla İsrailoğullarına o zaman artık şimdi gerekli olan nedir? İncil'in nesk ettiği şeylerin dışında Tevrat'a tabi olmalı. Ama İncil'in nesk ettiği şeylerde ise artık İncil'in hükümlerine tabi olmak zorundalar. Sonra İsa Aleyhisselam devam ediyor. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Ey kavmim ben size Rabbinizden bir takım mucizeler getirdim. Geçen giderse okumuştuk işte. Bu ayet ne demek? Hani ayet diyoruz ne demek karşısında ayet? Ben size ayetle ayet getirdim diyor. Ne demek ayet? Ayet demek hani Allah'ın ayetleri ayet diyoruz ya. Ayet demek alamet demek. Gösteren demek. Delil demek. Bir şeyi gösteren anlamına geliyor. Yani bu gösterdiğim mucizeler bir ayettir. Çünkü niye? Benim Resul olduğuma tanıklık eden ayetler. O yüzden ayet demek bir şeye tanıklık eden, bir şeyi gösteren anlamına geliyor. Ayet, alamet demek. O yüzden o zaman fettekullah ey İsrailoğulları Allah'tan korkun. Allah'ın emrine muhalefet etmeyin. Ve ati'un bana itaat edin, bana iman edin, tasdik edin. İnnallâhe rabbî ve rabbukum fe'abudû. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Ben Rab değilim bu mucizelerden dolayı rububiyet bana vermeyin tabii. Fe'abudû sadece ona ibadet edin. Hâzâ sırâtul müstakîm bu apaçık. Doğru olan yol budur diyor. Şimdi ayeti bitirdik. Hani ikinci görüşe girecektik ya. İlk görüş neydi kardeşler? Yani İncil İsa Aleyhisselam Tevrat'ın bazı hükümlerini nesk etti. Haramdı sonra helal kıldı değil mi? İkinci görüş peki ne diyor? Tevrat'ın hükümlerinden hiçbir şeyi nesk etmedi. Peki ne yaptı? Tevrat'ın hükümleri hakkında tartıştıkları, ihtilaf ettikleri bazı meseleler vardı. Kimileri diyordu ki Tevrat'a göre bu haram. Kimleri diyor ki hayır ya bu Tevrat'a göre helal. Yani o konuda Tevrat'ın hükmü artık net miydi değil miydi onu bilmiyoruz ama bir tartışma vardı onların arasında. İsa Aleyhisselam geldi onların hatasını ortaya çıkardı. Dedi ki bak ey haram kılanlar bu haram falan değil. Tevrat'taki bak bu sizin haram dediğiniz meseleler hayır haram değil. Helal aslında haram olduğu çıkmaz buradan. Diye nesk etme sadece onların hatalarını yanlışlarını beyan etti demek. Peki kardeşler bakın bunu Zuhruf suresinin 63. ayetinde Allah ifade ediyor. Diyor ki bakın İsa dedi ki diyor İsrailoğullarına ben size وَلِعُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪ي hakkında ihtilaf ettiğiniz bazı meseleleri açıklamak için. Bak açıklamak için. Yani Tevrat'ın hükümleri hakkında dininizin bazı meseleleri hakkında siz ihtilaf ediyorsunuz. İşte bu konuda doğru olan nedir? Bunu beyan etmek için ben size geldim. Bunu beyan edeceğim ve mesele çözülecek. O zaman ne diyoruz kardeşler? İki görüş de doğru. Diyoruz ki İsa Aleyhisselam hem gerçekten Tevrat'ta bazı şeyler haramdı. Bunları ne yaptı? Helal kıldı. İkincisi de Tevrat'a göre bu şöyle bu böyle dedikleri meselelerde İsa Aleyhisselam ihtilafı geldi. Ne yaptı? Bitirdi. Aslında Tevrat'ta öyle değişmiyor. Tevrat'ın hükmü o değildir diye ikisini de yaptı diyoruz. İkisi de doğru kardeşler. Bakın size çok güzel bir incelik söyleyeyim. Diyor ya ayette. İhtilaf ettiğiniz şeylerin bazısını açıklamak için. Hepsini değil. Değil mi? Niye öyle demedi? Yani onların Tevrat hükümleri hakkında ihtilaf ettikleri meseleler var. O meselelerin bir kısmının doğru olanını açıklamış. Ama hepsini bak demiyor ayette değil mi? Bir kısmını açıklamış bir kısmını bırakmış. Neden? Benim gördüğüm iki sebep zikrediliyor. Birincisi gerek yok. Yani ihtilaf edebilirler olabilir. Bizim mesela değil mi şu anda ulema birçok meselede ihtilaf etmiş. Bu konuda Allah'ın muradı nedir Kur'an'daki ayette, sünnette. Bazı meseleler çok gerekli değil yani. Öyle düşünebilir, öyle düşünebilir. Sıkıntı yok. Herkes içtihadı. İçtihadına. Hem de kardeşler onlara bir rahmet olsun diye. Onların kusurunu hatasını örtmek için. Çünkü mesela tartışıyorlar birisi böyle diyor, birisi böyle diyor. Doğru olan budur deyince şimdi doğru olanlar elhamdülillah sevinecek. Diğerleri de böyle ne olacak? İşte bak biz yanlış yapmışız, nefsimiz uyumsuz diye. Böyle bir yani böyle rezil olma gibi bir durum olacak yani. Bir kalpleri kırılacak. Ortaya yanlış hapları çıkacağı için onların bu kusurunu hatasını örtmek amacıyla diyorlar. O yüzden hepsini zikretmedi de bazısını açıkladı. Tevrat hakkındaki ihtilaf ettikleri meselenin bazısını açıkladı.
Evet.
Kardeşler, devam ediyoruz. Saf suresinin 6. ayetini okuyorum konumuzla alakalı. İsa Aleyhisselam'ın davetini okuyoruz değil mi? Bakın diyor ki ayette. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي İsrail. İsa dedi ki ey İsrailoğulları. Bakın çok acayip bir incelik söyleyeyim size. Bu kaçıncı ayet? Saf suresinin 6. 5. ayette ne diyor? وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ. Hani Musa demişti kavmine ey kavmim. Ey kavmim deyip devam ediyor. Burada ise hani İsa dedi ki ey İsrailoğulları. Kavmim demedi. Ama hemen bir önceki ayette Musa kavmine dedi ki diyor. İsrailoğulları ey kavmim diyor. Ama burada ise demiyor. Niye kardeşler? Çünkü aynen. İsrailoğullarından değil çünkü. Nasıl İsrailoğullarından değil? Çünkü İsrailoğulları içerisinde onun bir babası olmadığından dolayı. Babası olması lazım ki İsrailoğullarından olsun. Evet annesi Meryem İsrailoğullarından da tabi ama nesepler hangi yönden sayılır? Baba yönünden sayılır. Anne yönünden sayılmaz. O yüzden ey İsrailoğulları diyor ama ey kavmim demiyor. Kur'an inceliyim. Ne demiş? Ben Allah'ın gönderdiği Resulüm. Tevrat tasdik edici olarak geldim. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ Ahmet. Benden sonra ismi Ahmet olan bir Resulü müjdeleyici olarak geldim diyor. Bak ta 600 sene önce değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Aleyhisselam zamanında arasında. Benden sonra bir peygamber gelecek. Onun ismi nedir? Ahmet'tir diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bir ismi. Ahmet, Efendimiz Aleyhisselam'ın İncil'deki ismidir kardeşler. Bakın Ahmet, Resulullah'ın bir hadisi var. O hadiste 5 tane ismini zikrediyor. O 5 isminden birisi de Ahmet'tir. O rivayeti okuyayım. Bukhari ve Müslim'in rivayeti. Resulullah Aleyhisselam diyor ki, benim diyor 5 ismim vardır diyor. Benim 5 ismim var. Birincisi ne? Ben Muhammed'im diyor. Ene Muhammed. Ene Ahmet. Ben Ahmet'im. Ve enel Haşir. Üçüncü ismi neymiş Aleyhisselam'ın? El Haşir. Ne demek Haşir? Haşreden. Ne demek? İnsanları toplayacak olan. Ne zaman? Kıyamet günü. Nasıl toplayacak? Açıklıyor. Ellezî yuhşerun nâsu alâ kademî. İnsanlar kıyamet günü benim peşimden dirilecekler. Kabirlerinden kalkacaklar ve haşredilecekler mahşer meydanında toplanacaklar. Toplayan ben olacağım. Öncülük eden ben olacağım yani. Çünkü Müslim'de geçen hadise göre kardeşler ilk diriltilecek olan, hani yerin kendisi için ilk yarılacağı kimse olan Resulullah Aleyhisselam'dır. Ondan sonra insanlar kabirlerinden ikinci sura üfürmekle ya da üçüncü sura bir görüşe göre kalkacaklar ve onun peşinden dirilip haşredilecekler mahşer meydanında. O yüzden Aleyhisselam'ın bir ismi neymiş? El-Haşir. El-Haşir. Ve enel-Mahi. Ve benim bir ismim de nedir? El-Mahi'dir. Mahi. Ne demek Mahi? Hani mahveden diyoruz ya. Mahvederim. Ne demek? Yani silen demek. Açıkladı da ne demek Mahi yani? Ellezî yemhullâhu bi'el-kufra. Allah benimle küfrü mahvedecek yani silecek. Küfrü şirki mahveden, ortadan kaldıran. Böyle rahmet kokuyor mu bu ifadede kardeşler? Hani peygamber rahmet peygamber olarak lanse eden adamlar var ya. Bizim toplumumuzda maalesef öyle. Bak küfrü imha eden. Bana dokunmazsa bu sistem İslam'la hükmetmeyen bu rejim nizam bana özgürlüklerimi veriyorsa dinimi yaşayabiliyorsam sıkıntı yok. Yani böyle yaşayabilirim. En önemli olan özgürce dinimi yaşayabilmek. Kalsın bu beşeri sistemdir. Önemli değil. Aleyhisselam böyle mi düşündü? Nerede bir küfür hakim var? Onu silmek için. Abi ben Mahi'yim. Aleyhisselam adı. Mahi. Ve enel akib. Ve ben bir de el akibim. Ne demek akib? Yani benden sonra hiçbir peygamber yok. El akib. Evet. Ama bak bu hadiste Muhammed ve Ahmet'in ismini ne demek olduğunu söylemedi değil mi? Ahmet ne demek kardeşler? Ahmet? Yani Ahmet ve Muhammed aynı kökten geliyorlar değil mi? Muhammed, Ahmet. Aynı kökten. Ahmet iki mana geliyor kardeşler. Bir, Allah'ı en çok öven. Yani başkalarından daha çok öven. Anlamına geliyor. Şu anlama da geliyor. İnsanların başkalarını övdüklerinden daha çok övdükleri kimse. Yani insanlar arasında en çok övülen o. Başkaları da övüyorlar ama en çok insanlar onu övüyorlar. Bu Ahmet'tir kardeşler. Ahmet'in manası. Peki Muhammed isminin manası nedir kardeşler? Aynı kökten benziyor. Yani kendisinde övülecek pek çok vasıf bulunan kimse. Övülmeye layık pek çok özelliği bulunan kimse anlamına geliyor Muhammed'de. Ki zaten Nebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde zikredilmiş ismi. Bir Muhammed'le zikrediliyor. 4 yerde Muhammed ismiyle zikrediliyor. Bir kez de şimdi okuduk. Yani özellikle asıl isimlerini Muhammed ve Ahmet. Ama en önemli ismi nedir kardeşler? Muhammed. Hatta tek ismi Muhammed'dir yani. Ahmet de değil. Aslında tek ismi Muhammed'dir. Peki Resulullah Aleyhisselam bu saydığı isimler peki ne? Bu benim isimlerim diyor. Aslında onun ismi değil kardeşler bunlar. Onun vasfını, bir özelliğini anlatan ama ismi olarak bilinen bir takım vasıfları aslında. Bak hepsinin bir manası var değil mi? Yoksa asıl ismi değil yani. Evet. Tabii yani kardeşler sadece bu hadiste sınırlı değil Resulullah Aleyhisselam isimleri ha. Beş tane değil. Yani başka rivayette bunlardan başka isimlerini de zikretmiş. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Ben diyor Nebiyur Rahme ve Nebiyul Melhame. Ben hem rahmet peygamberiyim. Bizim toplum hocalar sırf bunu alıyor değil mi? Ama hem de neyim ben? Aynı rivayet ha. Yani Nebiyur Rahme ve Nebiyul Melhame. Ben hem de savaş peygamberiyim. Açık yani değil mi? Sırf rahmet tarafını hep niye alıyorsun? Evet. Bu okudum biraz Taberani, İbn Hibban, Ebu Ya'la ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis. Yani hayatı savaşla dolu değil mi? Bizatihi katıldığı savaş sayısı farklı görüşler, meşhur olan görüşe göre 25. Bizatihi katıldı. Bir de yani kendi gönderdiği, yönlendirdiği savaşlar var. Bak Muhammed suresi diye bir sure verdi Muhammed. O Muhammed suresinin bir başka ismi ne? Biliyor musunuz? Bir başka ismi. Kital suresi. Bak Muhammed suresi bir başka ismi Kital. Bak cihat da derler. Cihat olsa belki farklı manalar çekenler var ya cihattan kasıt şu bu. Kital savaş demek yani. Muhammed suresinin bir ismi de savaş, savaş suresidir. Bak Muhammed'le savaş yan yana gelmiş. Yani bu tarafını hep ihmal ediyorlar yani. Evet. Mesela bu konuyla alakalı bu Ahmet'i müjdeliyorum diyor ya. Bak Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki ben diyor ana da'vetu ebi İbrahim ve bişaratu İsa. Ben babam İbrahim'in duasıyım ve İsa'nın müjdesiyim diyor. Gördün mü? İsa'nın müjdesini anladık zaten. Bir de neymiş? Babam İbrahim'in değil mi? Bu duası nerede geçiyor? Bakara suresinde geçiyor. Hatta çok hocalar böyle okurlar. İşte İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'le birlikte Kabe'yi bina ettiği zaman ne diyor? Ve izyar fa'gramu kavaide minel beyt. Yani Kabe'nin temellerini yükseltirken ne dediler diyor ikisi? Rabbena ve ba'at fihim rasulen. Onların arasında yani o Mekke halkının içerisinde bir resul gönder ki onlara ne yapsın? Senin ayetlerini okusun. O yüzden ben babam İbrahim'in duasıyım diyor. Ta o zaman değil mi? İbrahim Aleyhisselam bundan takriben 4000 sene takriben değil hatta 4000 sene önce, 4000 küsür sene önce hatta yaşamış bir peygamber. O zaman ettiği duaya, Resulullah Aleyhisselam'ın onun duasına icabet ederek geliyor. O zaman öğrendik ki demek ki İncil'de Resulullah Aleyhisselam'ın ismi var mıymış, müjdesi var mıymış? Sırf İncil'de mi peki? Tevrat'ta bile var, Tevrat'ta. Tevrat'ta yani. Musa Aleyhisselam kaç sene önce yaşamış. Orada bile Resulullah Aleyhisselam'dan bahsediliyor, onun sıfatları zikrediliyor. Nereden bunu biliyoruz? A'raf suresinin 157. ayetinden bunu açıkça anlıyoruz. Ne diyor ayette? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de, Tevrat'ta ve İncil'de ismini ve sıfatlarını yazılı buldukları Resul'e, o ümmi nebiye tabi olurlar diyor. Bak hem Tevrat'ta hem de İncil'de isimleri ve sıfatları yazılıymış yani. Peki kardeşler bakın sadece bir nokta söyleyeyim. Yuhanna İncil değil mi? İnciller var. Önümüzdeki derslerde biraz İncillerden de bahsetmek istiyorum. Yuhanna İncili var değil mi? O Yuhanna İncil'inde 14. babda, o İncil'in 14. babında Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak geleceği müjdeleniyor. Şu anda hala evde olan mevcut İncil'lerde yani bu var. Yani evet biliyoruz İncil tahrif edilmiş değil mi? Değiştirilmiş değil mi? Ama böyle olsa da her ne kadar da bu Yuhanna İncil'inin dışındaki İncil'lerde, Markos, Luka falan, o İncil'lerde bu müjde bulunmasa da ama bak Yuhanna İncil'inde bulunuyor. Tabi sen Hristiyanlara sorsan aha bak peygamberimiz öncüğünde hemen ne yapıyorlar onu? Tevil ediyorlar tabi. Ve emin olun yani ayet çünkü net açık. Başka İncil'lerde de aslında bu vardı da. Yani aslında İsa Aleyhisselam indirilen İncil'lerde vardı da. Ama ne yaptılar bunlar? Tarif et. Ama tarif etmelerine rağmen yine Yuhanna İncil'inin 14. babında okuduğunuz zaman hemen aklına ilk gelen Resulullah Aleyhisselam. Onun sıfatlarına benziyor çünkü. İsteyen oraya bakabilir yani. Sadece ben yerini söyledim. Tarif etmelerine rağmen yine bu kısım hala şu anda mevcut Tevrat, İsa Aleyhisselam, İncil'de geçiyor. Peki arkadaşlar tamam. İsa Aleyhisselam'ın daveti buymuş. Peki İsrailoğullarının tutumu nasıl oldu peki? Bütün bu davet ve mucizeler karşısında. Kur'an anlatıyor ki onların çoğu, İsrailoğullarının geneli iman etmemişler. İsa Aleyhisselam'a yalanlamışlar. Ne diyor ayette? فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Saf suresinde. Onlara açık mucizelerle geldiği zaman İsa, geçen gider anlattığımız mucizeler, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ dediler ki bu apaçık bir sihirdir. İsa Aleyhisselam'a sihirbaz dediler. Aynı Süleyman Aleyhisselam'a dedikleri gibi İsa Aleyhisselam'a yani ne acayip bir şey değil mi? Hiç sihirbaz olan kimse bu önceki ders anlattığımız mucizeleri yapabilir mi ya? Nasıl yani sihirle sen izah edebileceksin yani? Mümkün değil. Ama bu İsrailoğullarının o kadar kalpleri katılaşmış ki bu mucizeleri görünce bile tam tersi küfürleri artmış yani. Hasetleri, kinleri artmış yani. Şimdi Âl-i İmrân suresine dönüyoruz. Mucizeler gösterdi, anlatıyor. Onlar böyle dediler, bu apaçık sihirdir dediler. Bütün mucizelere değil mi? Bakın şimdi ne olmuş sonrasında. Âl-i İmrân suresinin yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ İsa diyor onlardan yani İsrailoğullarından küfrü hissettiği zaman. Ne demek hissettiği zaman? His diyor, أَحَسَّ Hani sen beş duyu organınla değil mi? Bir şeyi hissettiğin zaman o kesindir değil mi? Yani sen çünkü beş duyunla kesin onu hissettin. O kesin o yani. Hayal mayal değil, kesindir değil mi? Aynı o kişinin beş duyu uygulayla hissettiğinin kesinliği gibi İsa onlardan küfrü kesin olarak bilince. Yani kesin gördü ki bunlar yani benim davetimi net reddediyorlar. Küfürler üzerinde kararlılar. Küfür üzerine devam edecekler. Net bir şekilde bunu görünce dedi ki havarilerine. Şimdi havarilerine dediği sözü söyleyecek. Yani anlatıyor ediyor ama artık bakıyor ki net yani bunlar asla iman etmeyecek. Böyle acayip adamlar. Bu raddeye gelince havarilerine dedi ki diyor. Bakın ona geçmeden önce şu okuduğum ayetten alimler diyorlar ki bak buradan bile anlaşılıyor ki İsrailoğullarının geneli İsa Aleyhisselam'ı reddetmişler. Geneli. Çünkü bak ne diyor? İsa da İsrailoğullarına davet etti. Sonra diyor ki onlardan bak İsrailoğullarından küfrü hissedince bak onlardan. Hiç böyle bir istisna yapmaması diyor alimler. Küfrü direkt böyle toptan İsrailoğullarına nispet etmesi. Anlaşılıyor ki demek ki onun daveti reddedenler ney? Çoğunluk kardeşler. Ve ona iman edenler çok az. İşte böyle bir durumda Kale dedi ki İsa Aleyhisselam. Kime diyor? Havarilerine. Yani havariler kim? Geçen derste anlatmıştık. Yani İsa Aleyhisselam'a zaten tabi olan insanlar var. Var az. Ama o azınlığın içerisinden havariler kim? Özel kişiler. Yani sadık olanlar. Onun özel talebeleri, özel öğrencileri. Önceki derste söylemiştik. Havari kelimesinin manası neydi sözlükte? Yok yardımcı değil de. Yani evet o manalar zaten öyle ama ben bir mana söylemiştim. Yani, havari kelimesi yani hem evet o zaten öyle şüphesiz. Onun özel öğrencileri, özel talebe hep yanında sürekli bulunuyorlar. Ama havari kelimesinin sözlükte özel bir manası var. O manayı taşıdıkları için İsa Aleyhisselam'ın özel talebeler olmuşlar. Ne demiştik? Hem gizlide hem de açıkta sevgisi sadık olan demek. Yani sırf görünürde İsa Aleyhisselam'a sevgi izhar etmiyorlar. Görünmeyen yani gizlide de o olmadığı zaman da ona karşı sevgilerinde samimiler. İsa Aleyhisselam'a karşı içleri, niyetleri halis, temiz insanlar. İçlerinde hiç nifak, aldatma yok. Samimi insanlar yani. Yani sevgideki sadıklık anlamına geliyor. Havari demek bu demek kardeşler. İşte demiş ki İsa Aleyhisselam onlara "Men ensari ilallah." Allah'a giden yolda bana yardımcı olacak olan kim olacak? Bakın onları imtihan etmek için söylüyor ya bunu. Şimdi bak herkes inkar ediyor. Azıcık kimse var değil mi? Bakalım onların imanlarının kuvvetini ölçmek için İsa Aleyhisselam onları bir deniyor. Diyor ki men ensari ilallah. Allah'a giden yolda bana yardımcı olacak kim olacak? Yani Allah'ın dinine yardım noktasında kim benimle olacak? Onun dini yüceltme noktasında, kelimesini yüceltme, hakkı savunma noktasında Allah'a davette kim yardımcı olacak ki? Tebliğ görevimi yerine getirebileyim. Benim bu tebliğ görevimi yerine getirmem için yardımcı lazım değil mi bana? Kim bu konuda bana destek olacak? Bakın aynısı kimde de olmuştu? Resulullah Aleyhisselam da olmuştu değil mi? Hicret etmeden önce hac artık daha hicrete çok yakın bir zamanda Ensar'la tanışacağı zamanlarda o hac mevsimlerinde çıkıp İnsanlar arasında ne diyordu? Hiçbir adam var mı yani beni koruyacak, kendisine sığınacağım, bana yardım edecek bir adam var mı ta ki Rabbimin kelamını tebliğ edeyim? Çünkü Kureyş beni engelledi Rabbimin kelamını tebliğ etmekten. Bana bir yardımcı lazım diye hac mevsimlerinde böyle Resulullah Aleyhisselam insanlar arasında dolaşırdı. Mekke'ye gelen insanlar hac için. Onlardan böyle yardım talep ederdi. Aynı bakın İsa Aleyhisselam'ın yaptığını yapmış. Sonra biliyorsunuz Ensar geliyor değil mi? İşte ilk Akabe biliyatı sonra ikinci Akabe biliyatı biliyorsunuz. Ve ona tam Ensar oluyorlar yani. Zaten Ensar diyoruz değil mi? Ha işte. Havariler de onun Ensarı. Ne demiş havariler? Nahnu Ensarullah. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Ey İsa biz senin yanında duracağız. Her ne kadar azınlık olsak da, her ne kadar bir korku, endişe olsa da değil mi? Azgın insanlar İsrailoğulları gibi çoğunluk azıcık bunlar. Her ne kadar bir korku, bir tedirgin olsa da korkmayacağız Allah'tan başka kimseden. Senin yanında duracağız. Bu yolda canımızı, malımızı feda edeceğiz. Niye? Çünkü emennâ billah ya. Çünkü biz Allah'a iman etmişiz. Yani Allah'a iman ettiğimiz için tabii ki senin yardımcı olacağız. Hem Allah'a iman ettik diyoruz ondan sonra onun dine yardımcı olmuyoruz. Böyle bir mantık var mı diyor. Görün bak neye bağlıyor. Biz niye senin dinine yardım etmek, Allah'ın dinine yardım etmek zorundayız? Niye sana destek olmak zorundayız? Çünkü Allah'a iman etmişiz. Allah'a iman ettik. Bu yüzden tabii ki bu dine yardımcı olmamız gerekiyor. Sırf dille bu kalamaz ki. Diyorsan bunu amelinle de göstermen lazım. Amenna billah. Veşhed ey İsa bak ne kadar samimi bir şekilde söylüyorlar. Subhanallah. Ya şu sözlerde müthiş bir samimiyet akıyor. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa sıkıntı yok arkandayız. Veşhed. Ve bize kıyamet günü şahitlik et. Resullerin kavimlerinin ya lehine ya da aleyhlerine şahitlik edeceği günde bize şahitlik et ki bi enna muslimun biz Müslümanlardanız. Bizim Müslüman olacağımız, Müslüman olduğumuza kıyamet günü şahitlik et. Yani ya Rab bunlar seni tevhidle sana teslim oldular, sana itaat ettiler, ibadet sadece sana has kıldılar, senin emrine boyun eğdiler. Buna şahit ol. Ey İsa biz senden bunu istiyoruz. Ve sonra demişler ki havariler Rabbim bize de bu samimiyeti, bu iman nasip etsin. Rabbena demişler. Âmennâ bimâ enzelte. Senin indirdiğin şeye biz iman ettik. Hani Türkiye'de teravih namazı kılanlar olmuştur illa değil mi? Yani bu teravih namazlarını 20 rekat böyle hızlı hızlı kılarlar ya. Sonra en sonunda 3 defa Allahümme salli alem derler. En sonunda bir tane müezzin Türk makamıyla böyle Rabbena âmennâ bimenzelte vettebe'anel rasûle fektubnâ me'aşâin okur. Bildiniz değil mi? Ama bak işte bu ayet, işte bu İsa Aleyhisselam'ın havalileriyle alakalı bir ayet. Ya bu bidat böyle bir şey yok da. Rabbena âmennâ bimâ enzelte. Ya Rabbi senin indirdiğin İncil'e iman ettik. Ve tebe'ne Resul'e ve Resul'e de tabi oldu. Kim o Resul? İsa Aleyhisselam. Fektubnâ me'aşşâidin ve bizi şahitlerle beraber yaz. Ne demek şahit? Yani senin biz vahdaniyetine, birliğine şahit oluyoruz ve bu İsa Aleyhisselam'ın da peygamberle şahit oluyoruz. Bizim bu şahit, bizi şahitlerle beraber yaz diye böyle söylemiştir. İşte kardeşler Allah Saf suresinde bizim de onlar gibi olmamızı istiyor kardeşler. Ne diyor ayette? Saf suresinin en son ayette mi? Ey iman edenler yâllezîne âmenû kûrû ensârallâh. Allah'ın yardımcıları olun, Allah'ın dinin yardımcıları olun. Kemâ kâle İsa ibn-i Meryem el-Havariyen. Tıpkı İsa'nın havarilere dediği gibi. Nasıl ki havariler Allah'ın yardımcıları oldular. Aynı siz de onlar gibi. Allah'ın dinin yardımcıları olun. Ne demişti? Men ansarillah kim bana yardım edecek Allah'a giden yolda? Haberler demişler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Ve o zaman da hakkın savunucuları azdı. Küfrün, şirkin, fıskın, fucurun savunucuları, tabileri, takipçileri fazlaydı. Onlar güçlüydü. Onlara karşı hakka davette bir liderin, hakkı savunan, davet eden bir imamın yardımcı olarak bunlar çıkmıştı. Aynen biz de bu durum içinde değil miyiz kardeşler? İslam ve Müslümanlar garip bir durumda. Hakka tabi olanlar az. O zaman aynen işte Allah diyor ki siz de onlar gibi yardımcılar olun. O halde eğer ki bir Müslüman topluluğu bir lidere, bir emire tabi olan bir İslam cemaati eğer ki hak üzere ise akidesi doğru ise ki doğru akide hangi akidedir kardeşler? Ehl-i sünnet vel cemaat akidesidir değil mi? Şüphesiz. Yani selef-i saline tabi olan. Ama bugün de ehl-i sünnete tabiyim diyen kaç cemaat var? 3. Ben ehl-i sünnetim diyen 3 grup taife vardır. Birincisi Maturidiler, ikincisi Eşariler, üçüncüsü de İşte selefiler olarak bildiğimiz başka bir ifadeyle ehli hadis çizgisinde olan kimseler. Bu üçünün dışında başka ben ehl-i sünnetim diyen kimse yok. Var mı bildiğiniz? Kimse yok. Ama bu üçü arasında da doğru olanın biz ehl-i sünnet olduğuna inanıyoruz. Diğer gruplarda, fırkalarda bizzat görüşlerin olduğuna inanıyoruz. O zaman ehl-i sünnet yani ehl-i hadis çizgisinde olan bir taife, akidesi bu şekilde olan ve menheci de doğru olan. Hangi menheç doğru kardeşler bu asırda? Genelde ümmetin arasında ayrıldığı iki menheç var. Bir cihat menheci, şirke, küfre, o nizamlara bulaşmadan. Bir de işte parlamento yoluyla, işte küfürleri, şirkleri işleyerek, işte İslam Müslümanlara hizmet edelim, işte sıkıntıları giderelim, Müslümanları önüne açalım ya da şeriatı getirelim diyen yuruh var. Temsilcilerini biliyoruz. Sadece Türkiye'de yok, bu dünya çiftçilerde de var. Bu kesinlikle batıl bir menheç. Bu doğru bir menheç. Hani akidesi ehl-i sünnet, ehl-i hadis menheci de cihat menheci olan bir cemaat, samimi bir cemaat, Allah'ın dinine bakıyorsun, hizmet ediyor. O zaman o cemaate tabi olmak zorundasın. Sen tek başına nasıl Allah'ın dinine hizmet edeceksin ki? Sen kendi başına bir dini yaşayan birisi olabilirsin. Bu ve daha başka zaten birçok ayet, hadis zaten cemaate emrediyor. Cemaate dahil olun diyor. Çünkü kurt diyor, sürüden ayrılan koyunu kapar. Bunu Resulullah Aleyhisselam söylüyor zaten. Aleykum bil cema'a diyor. Cemaate tabi olun. Her nerede, dünyanın her yerinde varsa yani bir cemaat bu vasıflara haizse o zaman o cemaate tabi olmak gerekiyor. Her ne kadar da o cemaat aynı senin gibi düşünecek her noktada böyle bir şey de gerekmiyor. Yeter ki bidat ehli bir cemaat olmasın. Bidata, sapıkla, yani Müslüman olsa da bidata, sapıkla çağıran cemaatle de beraber olmamak gerekiyor. Hadis onu ifade ediyor. Bir hadis var. Şimdi o konulara girmek istemiyorum. Ama ufak tefek olabilir, içtihadi. O öyle düşünüyor, sen böyle düşünüyorsun. Bu konularda ihtilaf olsa bile böyle bir cemaat varsa, Allah'ın dinine yardım, hizmet ediyorsa o zaman o cemaate katılmak gerekiyor. Bak bu ayette bunu anlıyoruz. Bakın bu havariler kaç kişi biliyor musunuz? Yaklaştın abi. 12 kişi. 12 kişi aynen. İncil'de, bizzat İncil'de geçiyor bu. İncil'de havarilerin, yani dediğim gibi İsa Aleyhisselam'a sırf iman 12 kişi değil. O imanlar var zaten. Onların arasından 12 kişi. Ha. O yüzden bazı alimler de buna dayanarak diyorlar ki havarilerin sayısı 12'ydi diyorlar. Ne kadar oldu? Geçen derse bak değil mi? Son sana geldik. Sonra uzun diye 45 dakika ama bitireceğim. Mecbur bitirmem gerekiyor abiler. Kusura bakmayın. Yani şimdi semadan sofra indirme mucizesini bitireceğiz dedik ya. Tamam bittik. Bitti mesele. Anlattık. Şimdi o havarilerle ilgili olan bu mucizeyi geri kalanını anlatayım. Hatırlayın havariler ne demişti İsa Aleyhisselam'a? Ey İsa, Rabbin semadan bir yemek sofrası indirmeye güç yetirebilir mi? Bunun ne demek olduğuna dair izah yapmıştık. Dileyen o geçmiş derse bakabilir. Unutan varsa dersten sonra ben açıklayabilirim. Uzamaması için söylemiyorum. Böyle çok ilginç, böyle büyük bir istekte bulunca İsa Aleyhisselam onlara ne demişti? Ya Allah'tan korkun dedi. Eğer siz Allah'a, onun kudretine hakkıyla iman etmişseniz böyle şeyler istememeniz lazım demişti değil mi? En son böyle demişti. Burada durmuştuk. Heh, şimdi devam ediyoruz. Bunu deyince İsa Aleyhisselam, havariler İsa Aleyhisselam'a kasıtlarını beyan ettiler. Dediler ki ey İsa, bak yanlış anlama, biz Allah'ın kudretinde şek şüphe falan etmiyoruz. Biz senin peygamberliğinde şüphemiz yok. Ya da sen bize hakkı anlattın, biz anladık ama inatçılık yapıyoruz, dik kafalılık yapıyoruz. O yüzden semadan sofra indirmesini istiyoruz. Yo. Böyle bir amacımız yok. Bizim başka güzel amaçlarımız var. Doğru amaçlarımız, sebeplerimiz var. Nedir o? Şimdi sebeplerini sayıyor. Yani niçin semadan sofra indirmesini istemişler? Şimdi bak sebeplerini sayıyorlar. Üç tane sebep sayacaklar. Bir, nuridu enne kulemina. Bu ayetler nerede geçiyordu? Maide suresinde değil mi? Zaten adı üstünde. Maide ne demek? Sofra demek de. Bir, nuridu enne kulemina. Biz bu semadan inen sofradan yemek istiyoruz. Biz bundan yemek istiyoruz. Bak birinci sebep bu. Ne demek biz bundan yemek istiyoruz? İki mana var. Yani bunun bereketine ulaşmak için, yani yeryüzü semada indirilen bir, onun bereketine ulaşmak için. Bakın bir mana ne biliyor musun burada? Aç kaldık, aç. Allah Allah. Yani senin ve bizim düşmanlarımız, sana iman etmeyen bu İsrailoğulları var ya, bize hayatı dar etti. Dağda bayırda gezdiğimiz için, aç kaldığımız için bize yemek indir. Görüyor musunuz? Bu mana da çıkar diyorlar. Ki zaten kaynaklar söylüyor. İsa Aleyhisselam ve işte bu 12 tane havari dağda bayırda saklanarak tebliğ etmişler kardeşler.
Yani çok böyle zor bir tebliğ, bir davet aşaması geçmiş yani. O 2,5 sene çok sıkıntılı geçmiş yani. Dağda bayırda tebliğ etmişler saklanarak. Hatta bakın İncil'de İsa Aleyhisselam'ın çok meşhur bir sözü vardır. Görmüşsünüzdür, illa duymuşsunuzdur. Bu İncil'de geçen İsa Aleyhisselam'ın sözüdür kardeşler. Ne diyor? Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün, bak karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat, bak karanlıkta bile çekiniyorsunuz, düşün. Ama bu hal bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda, bak gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Hakikaten de Allah nasıl? Evet. Değil mi? O devamı da var değil mi? Doğru. Bu İncil'de geçen bir ifade kardeşler. Subhanallah. İşte böyle bundan dolayı bu birinci sebep, istememizin sebebi. İki tane daha sebep var. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا Kalplerimiz mutmain olsun diye. İkincisi. Tamam zaten biz inanıyoruz da Allah'ın her şeye güç edilmesini. Ama yani bir de gözümüzle görürsek o zaman bu bilgimiz bizzat canlı bir şeye dönüşecek. Yani imanımız daha kuvvetlenecek. Ve senin peygamber olduğunun da daha netleşeceğiz yani. Kalbimiz mutlu olacak. Ve ne'aleme en kasadaklana ve senin bize doğru söylediğini kesin olarak bilmiş olacağız böylelikle. İkinci sebep. Üçüncüsü de ne? Ve nekûne aleyhâ mineşşâhidîn. Ve bu mucizeye şahitlerden olacağız. Senin lehine şahitlik edeceğiz. Kimlerin önünde? Bu mucizeye tanıklık etmemiş olan İsrailoğulların karşısında. Ya diyeceğiz ki bak vallahi biz şahidiz ki İsa dua etti Allah. Allah da semadan bir sofra indirdi. Senin lehine böylelikle onların önünde bu mucizeye tanıklık etmeyen İsrail oğullarının önünde şahitlik edeceğiz. Ta ki şu anda yanımızda olmayan sana iman etmiş olanların imanı artsın. İman etmemiş olanlar da inşallah böylelikle iman eder. Şahitler olmak. Bak kaç tane sebep var? 3 sebep var kardeşler. O zaman bir, ondan yemek için bereketini elde etmek ya da acıktık. İkincisi kalplerimiz mutmain olsun diye daha imanımız artsın. Üçüncüsü de şahitlerden olmak için. Bunun üzerine kardeşler İsa Aleyhisselam onların sebeplerini dinleyince tamam eyvallah diyor. Ve sonra Allah Azze ve Celle'ye yalvara yakara diyor ki Kâle İsa ibn-i Meryem'e. Dedi ki Meryem oğlu İsa. Allahümme Rabbena. Allah'ım, Rabbimiz. Bak sırf Allahümme demiyor değil mi? Bir de Rabbena ekliyor. Yani dualarınızı onu yapın kardeşler. Allahümme Rabbena. Bak Rabbena ya da Allahümme var. Ama bak ne yapıyor? Daha böyle hani icabete daha yakın olsun diye Allah'a iki vasfıyla övüyor. Allahümme, Allah'ım, Rabbena, Rabbimiz, yaratıcımız, rızık verimiz, bizi yönlendiren, tedbir eden, çevirik çeviren vesaire. İkisini zikrediyor. Enzil aleyna maideten mine sema, bize semadan bir sofra indir, yemek sofrası indir. Nasıl bir sofra olsun bu? Tekunu lena iden. Bu sofra bizim için bayram olsun. Bak. Yani o sofranın ineceği gün bizim için bir bayram, bir sevinç günü olsun. Onun indiği günü biz bayram edinelim. Bak. Kim için bayram olsun? Hem li evveline, hem ilklerimiz için, yani şu anda yaşayanlar için, hem de ve ahirine. Hem de bizden sonra gelecek bizi görmemiş olan kimseler için. Hem bizim için hem de bizden sonra yaşayacak olan kimseler için ne olsun? Bir bayram olsun. Bu ineceği günü biz bayram edinelim. Görüyor musunuz? Ya ne demek? Bu her sene, mesela diyelim şu günde oldu değil mi? O bir sene geçince, o gün gelince ne yapalım? Hem biz hem de bizden sonrakiler sana şükredelim. Seni tazim edelim. Bu büyük mucizeyi her sene böyle hatırlayalım. Unutulmasın. Hep akıllarda, hafızalarda kalsın. Böyle bir ayet, bir mucize indir ya Rabbi. Bak bayram olsun diyor. O indirilen günün bayram olmasını istiyor. Ve ayeten minke, ve senden bir ayet olsun. Senin her şeye kadir olduğuna delalet eden ve benim de peygamberliğimin doğruluğuna delalet eden bir ayet olsun. Ve rızıkna ve ente hayrul razıkin. Sen rızık veren en hayırlısın, bizi rızıklandır diyor. Bakın Allah ne dedi peki? Ne dedi kardeşler Allah Azze ve Celle? Dedi ki inni munezziluha aleykum. Tamam. Ben size bu semadan yemeği indiririm. Eyvallah. Ama bak. Bak femen yekfur ba'du minkum. Bak sizden ey o sofra indirilmesini isteyenler. Bak sizden kim indirdikten sonra eğer ki reddederse, küfrederse, hani benim birliğimi reddeder, şirk koşarsa ve İsa Aleyhisselam'a iman etmezse apaçık bu mucizeyi göreceksin yani değil mi? Açık böyle indirilini göreceksin, ondan yiyeceksin. Ondan sonra Allah'a şirk koşacaksın. İsa Aleyhisselam, biz sana inanmıyorum diyeceksin. Kim böyle yaparsa var ya, bak indireceğim ama fe inni uazzibuhu azaben la uazzibuhu ahaden minel alemin. Alemlerden, bütün insanlardan hiç kimseye etmediğim azabı ona ederim. Yemin olsun ki. Çok şiddetli bir azapla onu azaplandırdım. Çünkü kardeşler, bütün bunlardan sonra sen hala bunu Allah'a şirk koşarsan, İsa Aleyhisselam'ı reddedersen, değil mi? Bunun sebebi ancak nedir? İnattır, kibirdir, hasettir, değil mi? İnatçının ise, kibirlerin, hasedin ise cezası Allah katında çok büyüktür, değil mi? Ve sonra kardeşler ne oluyor? Semadan sofra iniyor. Dolayısıyla kardeşler, semadan sofra inmesini ben reddediyorum diyen bir kimse, yani İsa Aleyhisselam böyle bir mucize göstermemiştir, semadan böyle bir sofra inmemiştir diyen adam ne olur? Yok yani, mesela şu anda birisi dese ki yani öyle bir mucize gerçekleşmemiştir, yani semadan bir sofra inmemiştir, böyle bir şey olmamıştır derse ne olur? Derse ne olur? Değil mi? Kur'an'ı inkar eder. Ne olur? Var mı kafir olmaz diyen? Var mı? Değil mi? Bir kimleri düşünüyorsunuz vardı bu işte bir şey ama.
Belki de o andaki şey.
Var mı? Kafir olur mu? He? Hayır kardeşler, kafir olmaz tabii ki.
O zamandakilerde has olan bir şey değil miydi?
Yok yok, ayet ama bak şimdi okuduk. Ayet yani. Hayır, kafir olmaz sakın. O zaman Hasan Basri de kafirdi. İbn Abbas'ın talebesi, müfessirlerin imamı, büyük mücahit, değil mi? Onu da tekfir edelim o zaman. Hayır kardeşler, bu konu net değil. Alimlerin geneli diyorlar ki Allah bizzat, evet, bu ayetlerden sonra bu sofrayı indirdi. Resmen gördüler inmesini. Ondan bil fil yediler, tattılar. E bu gerçekleşti diyorlar. Ulemanın geneli böyle söylüyor. Ama Hasan Basri ve Mücahit diyorlar ki hayır, bu sofra inmedi. Bu ayetlere tabii iman ediyoruz ama sofra inmedi. Ayette geçiyor mu? Allah da bunun üzerine indirdi diyor mu ayette? Demiyor ki. Ama evet, ayetin böyle siyak sibakına bakarsan, değil mi? Yani zahiren indiği anlaşılıyor. Ki bu konuda da bir takım rivayetler gelmiş. İbn Abbas'tan başka sahabilerden rivayetler gelmiş indiğine dair. Şimdi onları okuyarak çok vakit alır. Okumayacağım. Doğru olan görüş bu ama ayette bu net ifade edilmiyor. Bakın Hasan Basri diyor ki, Hasan Basri onlara bak, kim sizden inkar ederse bundan sonra denilince, onlar bu şartı işittiklerinde dediler ki la hacete lena fiha. Tamam, bizim bu sofraya ihtiyacımız yok dediler diyor. Hasan Basri söylüyor. Tamam, yok yok, biz kabul etmiyoruz. Ve felem tenzil ve inmedi diyor bu sofra. Görüyor musunuz? Bitti mesele, bitti yani. Kinitekin mesela bak, bu görüş şu destekleyen bir mesele de nedir biliyor musun? Hristiyanlar böyle bir şey bilmezler. İncil'lerde hiç böyle bir mucize geçmez. Bak mesela ölüleri diriltme mucizesi geçer İncil'de. Hastaları iyileştirme mucizesi geçer. Ama semadan bu mucizenin indiğine dair bir haber İncil'lerde yok. Eğer böyle bir şey olsaydı, gerçekten inmiş olsaydı, İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırmaya bahane arayan adamlar illaki bunu İncil'de koyarlardı. Yuhanna'da, şurada, burada zikredilirdi. Ama bak, İncil'de bile olmaması gösteriyor ki demek ki bu hadise gerçekleşmemiş. Bu da bak, bu onu destekleyen bir görüş. Ama tabii bu doğru bir yaklaşım değil. Ona bakarsan, o hani kuş şeklinde getirip çamurdan, değil mi, üflüyor, kuş oluyor ya. O mucize de geçmiyor şeyde, İncil'de. Ama Kur'an'da geçiyor. Bu da olabilir yani. Sonuçta birkaç kişinin bildiği bir mucize sonuçta bu yani, değil mi? Sadece havarilerin şahit olduğu bir mucize. Mümkün zikredilmiş olabilir yani. O yüzden kardeşler, yani değil mi, hemen ayet açık yani. Yani işte tekfirciler de zaten böyle meseleye yaklaşıyorlar. Ya ayet açık kardeşim, işte kafir, nasıl sen kafir demezsin? Buna kafir demen kafir olur. E sana göre o senin bu açık küfür, bu kesin kafirdir. Bu sözüne, o ayetin delaletinin kesin oluşu sana göre. Bu senin, sen kısır bir bakışla baktığın için o ayetin net senin görüşüne delalet ettiğini söylüyorsun. Ama aslında biraz daha ince baksan, alimlere baksan meselenin öyle olmadığını göreceksin yani. Diyeceksin ki ya bu konu ihtilaflıymış, içtihadlıymış ya da en fazla bizzat ehli olur. Çünkü yine net ayet açık değil yani. En fazla biz de tehli deriz. Böyle düşündüğü için demen gerekir. Tekfire varmaman gerekir. Tekfirciler bundan dolayı maalesef işte ilimsizliklerinden böyle mesele yaklaşıyorlar. O yüzden siz de Hasan Basri'yi mücadele tekfir ettiniz ya. Vallahi. Ama işte bak ne yapmak lazımdı en azından bak tekfir konusunda susacaksın değil mi? Bak bu tekfir meselesi ulemaya aittir hocam biz yine bilmiyoruz vardır bu işte bir şey diye. Ama tabii şimdi ayetleri öyle okuyunca tabii hemen diyeceksin tamam indi yani. Evet abiler burada duralım inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.